Ayrım 4. Türkiye'de 5 sene. Liman von Sanders. Sayfa 52. Türkiye'nin Dünya Savaşı'na girişi. 1914 Ekim ayı sonunda bir gün Almanya Ateşe Militeri Binbaşı von Laffer, Karargahı Beyoğlu'ndaki Pangaltı Harp Okulu'nda bulunan 1. Ordu Komutanlığı'nda acil bir mesele için geldiği haberiyle bana müracaatta bulundu. Binbaşı von Laffer, büyük bir heyecanla Goben ve Breslau'nun Karadeniz Boğazı girişi yakınında Rus savaş gemileriyle başarılı bir savaş yaptığını ve Ruslardan bir mayın gemisini batırıp diğerlerini kaçmaya mecbur bıraktıktan sonra yanlarında Türk donanmasından birkaç küçük gemiyle birlikte Rus sahillerini bombardıman etmek için Sivastopol'a doğru harekete geçtiklerini ve bununla Türkiye'nin tarafsızlığını terk ederek savaşa gireceğinde şüphe kalmadığını bildirdi. Türk Genel Karargahı'ndan 30 Ekim 1914'te askeri heyete gelen resmi tebligat şöyleydi. Donanma Komutanlığı'ndan 29 Ekim 1914 saat akşam 11.15'te bildiriliyor. Rus donanması 27 ve 28 Ekim'de Türk donanmasının bütün harekatını takip ve yaptığı talim ve tatbikatı sürekli taciz etmiş ve bugün de düşmanca tavrını sürdürmüştür. Bir Rus mayın gemisi, 3 torpido bot ve bir kömür gemisinin düşmanca bir tutum ile Karadeniz Boğazı'na doğru ilerlemesi üzerine Goben tarafından mayın gemisi batırılmış, bir torpido ağır şekilde hasara uğratılmış, kömür gemisi ele geçirilmiş, 3 subay 72 er esir alınmış ve Sivastopol başarıyla bombardıman edilmiştir. Mayın gemisinde 700 mayın ile 200 er bulunuyordu. Torpidolarımız tarafından kurtarılan 3 subay ile 72 er 30 Ekim'de İstanbul'a ulaşacaklardır. Esirlerin ifadesine göre Rusların Karadeniz Boğazı girişi açıklarına mayın döşeyerek donanmayı tahrip etmek niyetinde bulundukları anlaşılmıştır. Breslau, Azak Denizi girişinin doğusunda bulunan Novorossiysk'te 50 kadar petrol deposuyla birçok erzak deposunu tahrip ve 14 askeri nakliye gemisini batırmıştır. Nokta nokta nokta vesaire. Bu savaş haberi beni hayrette bıraktı. Çünkü ben Türklerin Mısır'a taarruzları hakkında birbiriyle muhalif olan görüş ve münakaşalarımızdan sonra kendilerini görmediğim ne Alman sefirinden ne de Amiral Suchon'dan Türk donanmasının tarafsızlığının devam etmesine rağmen yine de gergin olan bir ortamda Karadeniz'e çıkacağına dair bir haber almamıştım. Gerçi birkaç hafta önce yani 20 Eylül'e doğru von Wangenheim'ın Goben ve Breslau'yu Alman bayrağı altında Karadeniz'e çıkarmak düşüncesi olduğunu güvenilir bir kaynaktan haber almış ve derhal Tarabya'ya giderek sefire bundan sakınmasını önemli rica etmiştim. Sefire, Türkiye hükümetinin Goben ve Breslau'yu ismen satın aldığından bütün dünyanın haberi olduğu için bu şekilde yapılacak yanlış bir hareketin Türkiye'de Alman aleyhtarlığı oluşturabileceğini ve 17 Eylül'de adalar önünde padişah huzurunda Alman gemilerine Türk sancakları çekerek resmi geçit yaptıktan, gemilerin isimleri Sultan Yavuz ve Midilli'ye çevrildikten, mürettebatı olan Alman deniz subay ve erlerine fesh giydirildikten, sonra kanaatimce Eylül ayı sonunda tekrar Alman gemisi halinde görünmelerinin doğru olmayacağını söyledim. Sefir o zaman düşüncelerim ne kabul ne de reddetti. Fakat gemiler Karadeniz'e çıkmamışlardı. Bu defa gemilerin yaptığı savaş Türk bayrağı altında olduğundan o halde bunların Karadeniz'e çıkmaları için Türk Bahriye Nazırı Cemal Paşa'nın onayının alınmış olması lazımdır. Cemal Paşa Türk nazırlar arasında o zaman siyasi kanaatlerini kesin olarak Almanya lehine değiştiren bir nazırdı ve ondaki bu değişiklik Osmanlı hükümetinin sonunda tarafsızlığını terk etmesine büyük ölçüde tesir etmiştir. Enver'in tamamıyla Alman taraftarı olduğu ve Talat'ın da o tarafa bir derece meyli olduğu biliniyordu. Fakat Cemal önceden itiraf devletlerine karşı açıkça taraftar görünmekteydi. Savaş başlamadan bir süre önce Cemal Paşa, Fransa hükümetinin misafiri olarak Fransa'nın deniz tatbikatlarında bulunmuş ve fevkalade takdir görmüş ve ağırlanmıştı. Daha 9 Ağustos'ta kendisi, İstanbul'dan ayrılıp Fransa'ya dönen Fransızların bindikleri, gemiye gitmiş ve orada yaptığı konuşmada salimen gitmelerini ve zafer kazanarak dönmelerini temenni etmişti. Enver'in 6 Eylül'de gayet iyi tanıdığım ve güvendiğim bir subaya söylediğine göre Cemal'in kanaatince Türkiye'nin tarafsızlıktan ayrılması ancak Alman ve Avusturya kuvvetlerinin Rusya'ya karşı kesin bir üstünlük sağlamalarıyla mümkün olabilirdi. Cemal şüphesiz Türkiye'yi idare eden kişilerden biriydi. Onun için Alman taraftarı nazilerle uyuşması büyük önem taşıyordu. Türk kabinesi tarafından Karadeniz'deki bu çatışma tarafsızlığın ihlali olarak kabul edilmiş ve bu şekilde Türkiye merkezi devletler arasına katılmıştır. İstanbul'da o zaman dolaşan haberlere göre Türk ve Alman gemilerinin Karadeniz'deki çatışmayı müteakip Rusya'nın Türkiye'ye tarafsızlığını devam ettirmesi teklifinde bulunduğunu ve bunun için Alman askeri heyetiyle Koben ve Breslau'nun subay ve erlerinin derhal Almanya'ya gönderilmesine şart koşmuş, fakat bu teklifin Türk hükümeti tarafından reddedildiği duyulmuş ise de bu duyumun doğruluk derecesini bilemem. Doğru olan şuydu ki birkaç gün sonra Türkiye Rusya ile savaş halinde bulunuyordu. Çanakkale Boğazı daha Eylül ayı sonunda mayınlarla kapatılmış idiyse de bu durum ordu ve donanmanın seferberliği gibi itilaf devletleri tarafından bir tedbir olarak kabul edilerek savaş sebebi sayılmamıştı. Türk hükümeti, İtilaf Devletleri Donanması'nın İstanbul'a karşı Çanakkale Boğazı'nın zorlayıcı bir harekette bulunmalarını ihmal dahilinde gördüğünden Boğazı emniyet altına almak istiyor. Daha sonraları o tarihte Çanakkale kumandanı olan Albay Cevat Bey'in bana anlattığına göre Boğaz'ın kapatılmasına ait tedbirlerin gerçek sebebi Boğaz'dan çıkan bir Türk torpidosunun komutanı ile bir İngiliz torpido muhribi komutanın birbirleriyle dostça olmayan bir münakaşalarıydı. Yaz mevsimi sonlarında Çin seferinin tanınmış amirali Usedom, İstanbul'a gelerek başlangıçta mayın ve sahil topçu birlikleri genel müfettişine tayin edildi. Usedom'a daha sonra karargahı İstanbul'da olmak üzere Karadeniz ve Çanakkale Boğazları genel komutanlığı verilmişti. Fakat bu iki müstahkem grubun ayrı ayrı komutanlıkları şimdilik Türk subaylarının elinde kaldı. Türkiye'nin savaşa girişi şimdiki halde büyük bir askeri faaliyet gerektirmiyordu. Goben ve Breslau ara sıra birkaç torpido ile Karadeniz'e çıkıyorlar ve Rus sahillerini bombardıman ediyorlardı. Ara sıra da Rus donanması gözükerek birbirlerine uzaktan karşılıklı ateş ediyor ise de sonuç alınacak bir çatışmaya girilmiyordu. Hatta bazı koruma tedbirleri alınarak Trabzon ile İstanbul arasında deniz bağlantısı devam ettirilebiliyordu. Esasen Karadeniz Türkiye için hiçbir vakit tamamıyla kapatılamamıştır. Hatta Rus donanmasının fazlaca faaliyet gösterdiği zamanlarda bile para karşılığında Karadeniz'e çıkacak tüccar gemileri bulunabilirdi. Bunun gibi devam eden savaş yıllarında İstanbul'daki Büyük Bomonti Bira Fabrikası, gerek Romanya limanlarında ve Karadeniz'in diğer limanlarında bazen gemilerle arpa getirtiyordu. Eğer Türk Levazım Reisi İsmail Hakkı Paşa gemiler İstanbul'a ulaştığında bu arpalara el koymazsa fiyatlar da ölçüsüz derecede yükselmiyordu. Kafkasya ve Mısır cephelerinde büyükçe olaylar ortaya çıkmak üzereydi. Kasım ayı ortalarına doğru Türk hükümeti tarafından gösterişli bir şekilde kutsal cihat ilan edildi ve bu şekilde Müslümanların eski zamanlardaki en kuvvetli silahı da savaş terazisine atıldı. Bu ilan ve tedbir ile Türk Harbiye Nezareti bütün İslam alemi üzerinde çok büyük ve genel bir manevi etki edeceği inancında ise de gerçekte çok aldanmış bulunuyordu. Esasen padişahlık uğrunda büyük bir cesaretle ölüme atılan derin inançlı Anadolu askerleri için kutsal cihat ilanına gerek yoktu. Türklerin hakimiyeti altında bulunan Müslüman Araplar arasında ise kutsal cihat, kendileriyle Türkler arasında kökleşmiş ayrılık ve Türk idaresine karşı yeşermekte olan memnuniyetsizlik karşısında hiçbir tesir gösteremedi. Kendilerinden yardım beklenen uzak veya yakın sınır komşusu İslam milleti ya itilaf devletlerin nüfusu altında bulunan veyahut o zamanki İran gibi genel bir milli hareketle büyük bir savaşa girebilecek kuvvet ve kabiliyette olmayan hükümetlerden ibaret idi. Kuzey Afrika'da ise İtalya Meclisi'nde 8 Mart 1915'te yapılan açıklamaya göre fetvanın en ufak bir etkisi bile görülmemişti. Kutsal cihat esasen gerçek manasıyla görünürdeki tatbiki uygun olmayan bir şekilde yani Türkiye'nin Hristiyan hükümetleriyle ittifakı ve Türkiye ordularında Alman ve Avusturya subay ve erlerinin savaşa katılması tarzında gerçekleşti. Kutsal cihat 1914 Kasım ayında İstanbul'da genellikle milli gösterilerde yapılması alışılagelmiş olan bir takım tertiplerle oluştu. Türk polisi tarafından tertip ve tanzim edilen bir takım alaylar caddelerde dolaşıyordu. Bu alaylara birkaç kuruş para karşılığında bazı kişiler katılıyordu. Bunun için İstanbul'da bu gibi alaylara ve toplantılara katılanlar neye hizmet ettiklerini bilip bilmemeleri kendilerince bir olan hemen aynı insanlardır. Bu defa bunlar yeşil bayraklarla etrafı dolaşıyor ve müttefik devletlerin sefaretlerini ziyaret ediyor ve gösterinin bitiminde 20 Kasım'da sahibi Ermeni olup bir süre önce Rus tabiyetine girmiş bulunan Tokatlıyan Oteli'nin camlarını ve aynalarını parça parça ediyorlardır. Bu gösteriler yalnız bir kısım yabancılar nezdinde ve abartılı haberlerden dolayı Almanya'da önem verildi. Gerçekte ise kıymete sahip Türkler daima ağırbaşlı ve uzak görüşlü olup derin duygularını gürültülü gösterilerle dışa vurmayanlardı. Kafkasya'da ve Süveyş kanalında ilk muharebeler. Kafkasya'da 3. Ordu'nun Ruslarla ilk teması 1914 Kasım ayında başlamıştı. 3. Ordu komutanı Hasan İzzet Paşa'ydı. Paşa'nın kurmay başkanı Binbaşı Guse isminde bir Alman subayıydı. Bunun gibi 3. Ordu'ya ayrıca birkaç Alman subayı daha verilmişti. Bu sırada diğer bazı Alman subayları da 3. Ordu'nun çok kötü durumda olan menzil bağlantılarını düzenlemekle görevlendirilmişti. Albay Posel ismindeki diğer bir Alman subayı da kale ismini taşıyan Erzurum'un komutanlığını üstlenmişti. Posel'in yanına biri müstahkem mevki topçu subayı, biri istihkam subayı olmak üzere iki Alman subayı verilmişti. 23 Kasım'da bunlardan İstanbul'a gelen bir rapor, şimdiye kadar tamamıyla ihmal edilmiş bir halde bulunan Erzurum Kalesi'ni çok kötü bir şekilde tasvir ediyordu. Yetersiz olan savunma tertibatının ıslahı için Türk Genel Karargahı tarafından tabii ki derhal emirler verildi, ancak mevcut imkanlar Türkiye'de her zaman olduğu gibi azdı ve tedarik edilmesi çok zaman alıyordu. Kasım ayında yaklaşık olarak Köprüköy civarında Erzurum-Kars yolunda Ruslarla girilen ilk muharebelerde Türk birlikleri iyi savaştılar ve her iki taraf için başarı ve başarısızlık noktasında bir denge kuruldu. Herhalde Hasan İzzet Paşa'nın mukabelesiyle Rus ileri yürüyüşü tamamen durduruldu. Balkan Savaşı'nda Türk birliklerinin gösterdiği başarısızlığa karşı bu defa savaş kabiliyeti olarak şüphesiz önemli bir ilerleme sağlandığı görülüyordu. Bu başlangıcın nispeten memnuniyet verici oluşu Enver'in şanını ve hırsını tahrik etmiştir. Aralık ayının 6. günü Enver Harbiye Nezaretindeki odama geldi. 3. Ordu'ya gitmek üzere akşamüstü bir savaş gemisiyle Trabzon'a hareket edeceğini bana bildirdi. Harbiye Nezareti Vekaleti'nin Genel Levazım Dairesi Başkanı İsmail Hakkı Paşa ve diğer konulardaki vekaleti de Dahiliye Nazırı Talat Bey üstlenecekti. Bunu bilhassa anlatıyorum çünkü bu durum Türk düşünce tarzını göstermekle beraber yabancı basında defalarca yapılmış olan neşriyatın aksine Almanlara askeri rütbeleri ne olursa olsun hiçbir zaman ne asaletten ne de vekaleten Türk hükümetinin işlerini etkilemek hakkı ve fırsatı verilmediğini ispat eder. Enver 3. Ordu'ya yaptırmayı düşündüğü bir askeri hareketin genel hatlarını bir harita üzerinde bana anlattı. Buna göre 11. Kolordu ile Anayolu istikametinde Rusları cepheden oyalayıp 9. ve 10. Kolordularla dağlar içinden sol yana birkaç günlük yürüyüşte Sarıkamış civarında Rusların yanına ve arkasına düşmek istiyordu. 3. Ordu daha sonra Kars'ı da zapt edecekti. Tasarlanan kuşatma hareketini genel karargaha mensup bir Alman subayından birkaç gün önce haber almış ve bunun uygulanabilirliğini incelemiştim. Şu sonuca varmıştım ki bu hareket büsbütün imkansız olmasa bile yapılabilmesi çok zordu. Bu hareketin sahası içindeki yollar haritadan anlaşıldığına ve araştırmalarıma göre ekseriyle çok dar dağ yolları ve yüksek şartlardan geçen patikalardan ibaretti. Bu mevsimde büyük ihtimalle hepsi karla kaplıydı. Yürüyüş esnasında Türk nakliye araçlarıyla yalnız cephane ve erzak naklinin ve ne şekilde tanzim edileceği hususu başlı başına incelenip düşünecek bir konuydu. Vazifem gereği olarak bu önemli mahsurlara Enver'in dikkatini çektim. Ancak bunların hepsinin göz önünde bulundurulduğunu ve bütün yolların keşfedildiğini veya edileceğini iddia etti. Enver görüşmemizin sonunda tamamıyla hayali fakat dikkate değer görüşler beyan etti ve ileride Afganistan üzerinden Hindistan'a yürümek emelinde bulunduğunu bana söyledi. Daha sonra da veda edip çıktı. Hemen onu takiben kendisine refakat edecek olan Kurmay Başkanı General von Bronsart veda etmek üzere yanıma geldi. Ona da tasarlanan kuşatma hareketinin zorluklarını ve özellikle Alman Kurmay Başkanı sıfatıyla bu meselede üstlendiği sorumluluğu söyledim. Bu hareket Sekvi İdaresi bizzat Enver tarafından üstlenilen 3. Ordu'nun imha edilmesiyle son bulmuştur. Bu ordu Türkiye'nin harp gücü unsurlarından Dünya Savaşı'na ilk olarak katılan orduydu. Olt üzerine ileriye sürmüş olan ilk Rus birlikleri Türklerin kuşatma hareketiyle ansızın basıldıklarından burada oldukça başarılı olmuştu. Ancak Enver tarafından cebri yürüyüşlerle ileri sürülen Türk birliklerini arazinin ve şiddetli kış mevsiminin oluşturduğu büyük müşkülat hemen eritmeye başladı. Kuşatma hareketine başlayan iki kolordunun bazı zayıf unsurları Sarıkamış civarında düşmanla karşılaştılar. Ancak bu birlikler baskınla kazanılmış bazı küçük başarılardan sonra 4 Ocak 1915'te düşman tarafından mağlup edilerek derhal geri dönmeye mecbur oldular. Düşman da takip etti. 9. ve 10. kolordulardan geriye kalanların Hasan Kale üzerinde ricatını sağlamak için ana yoldan ilerletilen 11. kolordu Osmanlı-Rus hududunda daha birkaç gün cesurca savaştıktan sonra o da ricate mecbur oldu. Harekatın başında bütün ordunun toplam gücü olan yaklaşık 90 bin askerden tahminen 12 bin kişi geri dönebildi. Diğerleri ya şehit olmuş ya esir düşmüş veya açlıktan ölmüş veyahut karlar içinde açık ordugahlarda donmuştu. Geri dönenler de bedenen çok düşkün olduklarından bunlar arasında derhal birçok telafata sebep olan lekeli humma hastalığı yayıldı. Enver işte bu elin faciadan sonra karargahıyla hemen karadan İstanbul'a doğru yola çıktı. Enver batırılan 3. ordunun komutanlığını oradan hareketinden önce Hafız Hakkı Paşa'ya devretmişti. Hafız Hakkı Paşa şüphesiz Türkumay subaylarının seçkin şahsiyetlerinden biriydi. Kendisi Enver'in hırslı bir rakibi sayılabilirdi. Hafız Hakkı Paşa derin bir malumata sahip olmamakla beraber keskin zekalı ve çabuk kavrayışlı biriydi. Hüküm ve kararını hiçbir şekilde tamamen dışa vurmaz, gelebilecek muhalif bir fikir ve itiraza karşı daima cevap verecek bir fikir saklardı. Düşüncesini açıklıkla beyan eden Almanları tedbirsiz sayardı. Paşa bana yakın doğunun iyi yetişmiş yüksek tabakasının bir örneği olarak görünürdü. Hafız Hakkı Bey son 6 hafta içinde Genelkurmay'da kaymakam rütbesiyle bulundu, şube müdürlüğünden paşalığa ve ordu komutanlığına yükselmişti. Enver onun çalışkanlık ve gayretini takdirle beraber İstanbul'dan uzak bulunmasını şüphesiz istiyordu. Sarıkamış'ta uğranılan bu büyük mağlubiyet imkanlar içerisinde gizli tutuldu. Bunun hakkında konuşmak yasaklandı. Yasağa karşı gelenler yakalanarak cezalandırılmışlardı. Bildiğim kadarıyla Almanya'da da bu konuda çok az haber yayınlanmıştır. Felaketle sonuçlanan bu harekat ne yazık ki Enver'le aramızda birçok ciddi anlaşmazlığa sebep oldu. Enver Kafkasya'dan dönüşünden önce 3. ordunun takviyesi için 5. kolordunun derhal vapurlarla Trabzon'a gönderilmesi hakkında telgrafla talimat vermişti. Boğaziçi'nin Anadolu yakasında Üsküdar civarında bulunan 5. kolordu komutanı olduğum 1. orduya bağlıydı. Kanaatime göre kolordu bu zamanda artık Kafkasya için hiçbir fayda sağlayamazdı. Ancak İstanbul'a karşı bir İngiliz-Rus saldırısı yapılması halinde burası için son derece gerekli olacaktı. Kafkasya'da uğranılan büyük hezimetten sonra İtilaf devletlerinin çok kapsamlı planlar hazırlamaları ihtimali yüksekti. İşte bu yüzden sebeplerini ortaya koymak suretiyle 5. kolordunun gönderilmemesinde ısrar ediyordum. Bu sefer aynı görüşte olan Alman sefaretinin de yardımıyla kolordunun Trabzon'a gönderilmemesini sağlamaya muvaffak oldum. Enver benim itiraz ve muhalefetime tabii ki gücendi. Bundan başka şiddetli bir anlaşmazlık daha olmuştu ki bunu düzeltilmesi halis Türk usulünde gerçekleştiğinden anlatmaya değerdir. Enver İstanbul'a dönerken Sivas'tan bütün ordulara telgrafla verdiği 20 Ocak 1915 tarihli bir emirde birliklerin yalnız kendisi tarafından verilen emirlere itibar etmeye mecbur olduklarını, diğer makamların emirlerinin muteber olmadığını bildirdi. Bu emrin biraz hatalı olarak Türkçeden çevirip bana verilen tercümesi şöyleydi. Benden başka hiç kimse hiçbir sebeple bu makamlara, donanma ile ordulara emir veremez. Bunlar benden başkasının vereceği emirleri yerine getirmeyeceklerdir. Bu acayip emrin hangi nedenle verildiğini bilmiyordum. Ancak bu emrin gereği yerine getirildikçe benim için bir Türk ordusunun sevk ve idaresi imkansızdı. Bunun sırf Türk idaresini ilgilendirmesi dolayısıyla Türk makamların cehal edilmesi gerekirdi. Bundan dolayı 21 Ocak'ta sadrazama yazılı şikayette bulundum. Harbiye Nazırı vekili sıfatıyla Nevazım Dairesi Başkanı İsmail Hakkı Paşa aracılık yapmak üzere bana gönderildi. Pek çok düşman kazanmış ve hakkında pek çok söz söylenmiş olan İsmail Hakkı Paşa, iktidardaki İttihat ve Terakki'nin belli başlı şahsiyetlerinden biriydi. Yüzünün profili, Moğol tipini andırdığından zeki ve cevval gözleriyle kurnaz bir Çin tacirini hatırlatıyordu. Dış görünüşünde büyük bir çekingenlik olmakla beraber bütün şahsiyetinden eğilmez bir iradeye sahip olduğu anlaşılıyordu. Yemen'de savaşta bir bacağını kaybeden İsmail Hakkı Paşa, bundan dolayı bacağı takmaydı, Araplar tarafından karabiber lakabı ile anılıyordu. Bu zat, Osmanlı Devleti gibi geniş bir coğrafyaya sahip, hudutları arasındaki bağlantı ve ulaşımı tamamıyla yetersiz bir memleketin en uzak sınırlarında savaşmakta olan orduları besleyip giydirmekle yükümlüydü. Bu işi nasıl yaptığı kendisine ait bir meseledir. Paşa her taraftan kendisine yalanlar söylendiğini ve her tarafta hırsızlıklar yapıldığını bildiğinden yol ve nakliye araçları hususunda çok seçici olamazdı. Kendisi bütün memlekete dağılmış olan memurları buldukları her şeye el koyuyorlardı. Yalnız bir örnek olmak üzere nakledeyim ki İsmail Hakkı Paşa Almanya İmparatoru tarafından Enver'e hediye edilen ve İstanbul'a gelen otomobile tekalif ve harbiye eşyası olarak el koydu. Kısa bir ziyaret için Çanakkale'ye geldiği zaman bana bir defa sandık içinde hediye olarak 6 şişe şarap bıraktı ki bunları daha önce bana Almanya'dan hediye olarak gönderilen ancak tekalif ve harbiye olarak el koyulan şaraplar olduğu anlaşıldı. Tamamıyla düzensiz şartlar altında çalışmaya mecbur olması ve Osmanlı Genel Karargahı'nın birlikleri durmadan her tarafa göndermesi ve parçalaması gibi konularda göz önünde bulundurulursa İsmail Hakkı Paşa, Türkiye'deki mevcut şartlar altında imkanlar el verdiğince orduya hizmet etti. İsmail Hakkı Paşa mevcut bilgilere göre aynı zamanda İttihat ve Terakki Komitesi'nin veznedarı sıfatıyla Enver'in gelir ve emlak satın almasına aracılık yapmaya mecbur olduğundan şüphesiz yalnız aracı bir şahıs olarak birçok mali işlerde bulunmuştur. Bu durum yanlış olarak etrafa kendisi için servet kazanmaya çalıştığı kanaatini vermiştir. Kendisi hakkında daima kötü ithamlarda bulunanların çoğunluğu onun ne gibi zorluklarla mücadele etmeye mecbur olduğunu asla bilemezler. Paşa, herkes azami 6 saatlik bir mesaiden sonra daireyi terk ettiği ve daire tamamen boşaldığı zaman bile daima gece geç vakitlere kadar harbiye nezaretinde çalışan az sayıdaki kişilerden biriydi. İsmail Hakkı Paşa, bahsetmiş olduğum şikayetim hakkındaki aracılığı sırasında önce Enver'in telgrafının yanlış tercüme edilmiş olabileceğini iddia etti. Her ne kadar iki ayrı kişi tarafından yapılan Türkçe bir yazının tercümesi hiçbir zaman aynı anlamda olamıyorduysa da o zaman emrim altında bulunan 1. ve 2. ordulardan aldığım tercümelerin de birbirinin aynı olduğunu cevaben söyledim ve emrin kaldırılması hakkındaki talebimde ısrar ettim. Genel Levazım Dairesi Başkanı bana kesin teminat veremeyerek saygı ve hürmetle yanımdan ayrıldı. Yazı masamın üstüne büyük bir kutu bırakmıştı. Kutuyu yaverimle arkasından gönderdim. Ancak içindekilerin bana ait olduğu haberini gönderdi. Kutuda Murassa Osmani nişanı vardı. Şikayetim için bir çözüm yolu bulunamadı. Ancak Enver'in emri de yerine getirilmemiştir. Üçüncü bir münakaşa Enver'in İstanbul'a dönüşünden sonra ortaya çıktı. Böyle çok feci bir başarısızlığa uğranmasından sonra Alman subaylarının nüfus ve şerefi açısından Enver'in kurmay başkanı General von Bronsart'ın bir birlik komutanlığa atanmasının Alman askeri heyeti başkanı sıfatıyla gerekli olduğunu düşünerek Enver'e ve aynı zamanda Almanya'daki makamlara bu konuda teklifte bulunmuştum. Ancak Enver kendi kurmay başkanını savunmakta ısrar etti. Almanya'dan da hiçbir cevap alamadım. Bundan dolayı bu konuda bir değişiklik olmadı. Osmanlı Genel Karargahı Kasım ayında Suriye'de 4. ordunun kurulmasına kesin olarak karar vermişti. Bu ordu kısmen Süveyş kanalına karşı bir seferi kuvvet teşkil edecek ve geri kalan kısmıyla da Suriye ve Filistin sahilini savunacaktı. Bu ordunun komutanlığına Bahriye Nazırı ve 2. Ordu Komutanı olan Cemal Paşa tayin olmuştu. Cemal Paşa, Albay von Frankenberg'in kendisine kurmay başkanı olarak verilmesini sağladı ve kısa bir süre içinde büyük bir mahiyetle Şam'a hareket etmişti. Daha Eylül'de Şam'daki 8. Kolordu'ya tayin edilmiş olan ve çok parlak ve kabiliyetli bir subay olan Albay von Kress de von Kress'in Türklerle Birlikte Süveyş Kanalı'nda adlı eser Yeditepe Yayın Evi tarafından hazırlanmaktadır. Cemal Paşa'nın emrine giriyordu. Von Kress, Süveyş Kanalı'na karşı yürüyüş için son derece zor olan hazırlıkları 8. Kolordu'nun kurmay başkanı sıfatıyla örnek teşkil edecek bir şekilde yerine getirip sonra da komutan olarak bu harekatı parlak bir şekilde uygulamıştı. Kanal harekatının daha başlangıçta başarısızlığa mahkum olduğunu daha önce belirtmiştim. Yaklaşık 16 bin asker gücündeki Türk birlikleriyle Mısır zapt edilemezdi. Bununla birlikte seferi kuvvetin 7 günlük bir yürüyüşle Tih çölünü geçerek ve birliklerin kolbaşılarıyla İsmailiye civarında Süveyş kanalına ulaşması her zaman için olağanüstü kabul edecek hareketlerden biridir. Bu yürüyüşler yalnız geceleri yapılmış ve alınan yerinde tedbirler sayesinde İngilizler tarafından fark edilmemişlerdir. İngilizler çok fazla genişlemiş olan casus teşkilatları sayesinde çölün doğusunda Türk birliklerinin toplandığını tabii ki biliyorlardı. Ancak bu birlikler kuvvetçe zayıf olduklarından kendileri için büyük bir endişeye sebep olmuyordu. İngilizler bu kadar az bir kuvvetle Mısır'a karşı yürümeye cüret edilmesini imkansız görüyorlardı. Kolbaşıların ilerisinde keşif yapan subaylar, Türk kolbaşılarının kanala 25 km yaklaştıkları sırada İngiliz subaylarının futbol oynamakta olduklarını görüyorlardı. 2 ya da 3 Şubat gecesinde doğru bir şekilde kademelenmiş ve kanalı geçmek için gerekli araçlarla donatılmış olan saldırı gücünü kanalın doğu sahiline kadar götürmeye muvaffak olundu. O zaman oradaki zayıf İngiliz postaları ilk ateşi açınca Arap askerlerinde hemen bir panik oluştu. Bu askerlerin kayıklar içinde bulunan bir kısmı tekrar dışarıya atladı. Diğerleri de sahile taşımakta oldukları tombaz ve salları yere attılar. Ateş açılması üzerine İngiliz takviye birlikleri acilen yetişti. Kanalın batı sahiline çıkmayı başaran iki Türk bölüğünün bir kısmı öldü, diğer kısmı da esir düştü. Yarım saat sonra kanalın Mısır sahili artık karşıya geçme teşebbüsünü imkansız bırakacak bir şekilde kuvvetli olarak tutulmuştu. Revolver toplarıyla donatılmış İngiliz hızlı trenleri gelmiş, Timsah Gölü ile Büyük Acı Göl'den 5 savaş gemisi yan ateşi açarak savaşa iştirak etmişti. Seferi kuvvetler 3 Şubat akşamına kadar kanaldaki mevzilerde kalabildi. İngilizlerin sağ yandan yaptıkları karşı bir saldırı durduruldu. İngilizlerin durmaksızın kuvvetli birlikler getirmelerinden dolayı 3 Şubat öğleden sonra saat 4'te 8. Kolordu Komutanı, ki ertesi sabah 10. Tümenin dahil edilmesiyle saldırının yeniden yapılmasını istiyordu, Kolordu Kurmay Başkanı Albay von Kress'e aynı akşam ricat için emir vermeye karar verdi. Düşmanla temasın kesilmesi ve ricat iyi bir düzenle yapıldı ve ilk önce İsmailiye'nin 10 km kadar doğusunda bir ordugaha çekildi. Hintlilerden ve Sudanlardan oluşan düşman birlikleri de büyük bir faaliyet göstermediler. Kayda değer bir zayiat olmaksızın seferi kuvvetin ricat hareketi başarılı oldu. İngilizler muharebenin ilk safhasında hazırlık için çok zaman sarf etmeye mecbur bulunuyorlardı. Çölün geçilmesiyle yapılan taarruz beklenmeyen bir şekilde yapılmıştı. İngilizler ricat eden düşmanı takip etmeyi henüz programlarına dahil etmemişlerdi. Harekete geçebilmek için çok zamana ihtiyaçları vardı. Kanala saldırı teşebbüsü 4. Türk ordusu için keşif mahiyetinde bir kıymete sahipti. Bu taarruz birliklerin çölü baştan başa geçtikten sonra ne gibi bir zorlukları göstermeye mecbur olduklarını gösterdi. Artık 4. Ordu Komutanlığı ileri sürmüş birliklerle Al-Ariş, Kalatünnah hattında kalmaya ve gemilerin geçişine engel olmak için hareketli kuvvetlerle kanalı devamlı taciz etmeye karar verdi. Asıl kuvvetlerden 8. Kolordu, Han Yunus ve Gazze civarında 10. Tümen Birüsevinde ve Hicaz Tümeni Mağan'da mevzi alacaklardı. Ancak Türklerin kanala kadar ilerleyebileceği anlaşılınca İngilizler çok geniş ölçekte savunma tedbirleri aldılar. İşte bu nedenle kanala ulaşmak üzere Türkler tarafından sonradan yapılan her teşebbüs ilk seferden çok fazla zorluklara maruz kaldı. Bundan dolayı gelecekte süreç kanalına gitmek yalnız küçük keşif kollarıyla münferit ve azimli şahsiyetlere nasip oldu. 1914-15 kışının başlangıcında ilk özel Alman askeri heyetleri İstanbul'a varmıştı. Bunlardan birisi Afganistan'a ve diğeri de Şaddül Arab'ın denize döküldüğü bölgeye tahsis edilmişlerdi. Sonradan bunlara ilave olarak İran için özel bir heyet de geldi. Bunların hepsi ortaklaşa çok geniş fakat açık olmayan planlarla geldiler ve büyük miktarda paraya sahiptiler. Bunların gönderilmesine Berlin'deki Hariciye Nezaresi tarafından sebebiyet verilmiş olduğundan Almanya sefaretine ve dolayısıyla ateşe militere bağlı bulunuyorlardı. Bu heyetler tamamıyla subaylardan oluşmasına rağmen başkanlığım altındaki eski askeri heyetin bu konuda ne fikri alınmış ne de heyet bunların gönderilmesi hakkında herhangi bir şekilde bilgilendirilmişti. Bunların gönderilmesi daha başlangıçta bir hata gibi görünüyordu. Benden sorulmuş olsaydı gönderilmemelerini önemli tavsiye ederdim. Daha önce bu memleketlerde bir kerecik olsun seyahat etmiş olan sınırlı sayıda bazı şahsiyetler bile buralarda harp için kıymetli işler göremezlerdi. Çünkü başarı bu heyetlerle birlikte aynı zamanda askeri kuvvet gönderilmesine de bağlıydı. Fakat bunun için gerekli birlikleri ancak Türkiye verebilirdi. Ancak bu yardımın Türkiye'den talep edilmesi halinde kendi istifadesi hiçbir şekilde Alman menfaatlerine uymayan Türkiye'ye bağımlı olmamız gerekecekti. Bundan başka daha kendi memleketlerinin savunması meşguliyeti kendilerine yeten Türklerin dikkati, hiçbir başarı vaat etmeyen ve açık olmayan hayali istikametlere yönlendirilmiş olacaktı. İşte nitekim bütün fedakarlıklara rağmen bu heyetlerden bu sebeple bile olsa kıymetli bir sonuç alınamadı. 1914 senesi sonu ile 1915 başı için Türk harp sahalarına dair verilecek malumatın biri de 1915 Ocak ayı ortalarında Türk birliklerinin Tebriz yani tarafsız olan İran'a girmeleri konusudur. Bundan önce İngilizler 22 Kasım 1914'te Irak'ta Basra'yı almışlar ve Dicle ile Fırat'ın birleştiği yerdeki Kurna üzerine yürümüşlerdi. 9 Aralık 1914'te Kurna'da tutundular. Şimdiden söyleyelim ki İngiliz birlikleri daha 3 Haziran 1915'te düzensiz bir tarzda Ammare şehrini zapt etmişlerdi. Bağdat Alman konsolosu da daha o zaman Bağdat'taki Almanların orada kalmasını tehlikeli görmekteydi. 4. ayrımın sonu sayfa 67.